Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta birkaç ürün üzerine odaklanmak istiyoruz ve ürünlerin üzerinden bir program çıkarmak istiyoruz. Yine daimi konuğumuz Gimdes Genel Sekreteri ve Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlarınız olsun.
Allah razı olsun. Bugün böyle pastacılık ürünleriyle evlerde çokça yapılan pasta, poğaça gibi ürünlerin içeriğinde kullanılan bazı ürünler var.
Tamam.
Bu şekerli vaniller, kabartma tozları. Bunları hep ben merak etmişimdir. Bunların içeriğinde ne var? Çünkü çok küçük küçük tozlar. Bu tozları üzerine gidelim istiyorum. O yüzden elimde bir şekerli vanilinimiz var. Bu şekerli vanilinin içindekiler kısmına baktığımda içindekilerde çok fazla bir şey göremiyorum.
Evet.
Sadece şekerli vanilin yazıyor. %3 oranında ve başka bir yüzde vermemiş, topaklanmayı önleyici trikalsiyum fosfat yazıyor. Yani
Evet.
bu bundan ibaret midir hocam?
Doğrudur. Bundan ibarettir. Ben ekstra bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yani orada 3 tane şey var. Şeker, vanilin ve topaklanma önleyici
Evet
TCP.
evet şekerli vanilin dediğim yanlış olmuş. Şeker virgül vanilin.
Doğru.
Vanilin de %3.
Zaten çok koyamazlar. Yani çok koymazlar. Çünkü vanilin gibi saf esanslar, saf koku maddeleri saf olarak satıldığı takdirde senin onu çok fazla seyretmen gerekiyor ki onu kullanabilesin. Çünkü o çok az kullanılıyor. Çok az kullanılmasını evde nasıl yapacaksın? Yani 0,1 gram koy desem ben sana.
Evet.
Sen onu nasıl yapacaksın? Yani yapacak bir durum yok. O yüzden ne yapar? Genel mantık bu tarz saf ürünleri biraz seyrelterek, çoğaltarak homojen bir karışım halini satarlar. Yani şeker pudra şekerdir. O kristal şekeri öğütücülerde çekerek, ince haline getirerek pudra şeker yaparlar. Yani çok ciddi bir sorun vardır diyemem.
Vanilin nedir?
Vanilin şudur. Oraya gelecektim ben de. Şimdi vanilini vanilya ile bir karıştırmamak lazım. Onu bir ayırmak lazım. Vanilya ile vanilin farklı şeylerdir.
Daha önce bir programda bahsetmiştiniz de biraz detayına girsek bu konunun.
Şöyle ki, şimdi vanilya dediğimiz bir bitkidir. Bitkinin hatta uzun uzun çubukları vardır. Meyvedir aslında o. Bitkinin meyvesidir. Uzun uzun çubuk şeklinde. Yani zakkum ağacı vardır. Zakkum ağacının böyle uzun uzun çubuklu meyveleri olur. Hatta zamanla açılır içinden tüycükler falan çıkar.
Evet.
Belki bilir izleyiciler. Aynı onun gibidir. Vanilin çubukları diye geçer. Böyle yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda. Taze halinin rengini hatırlamıyorum. Ama kuruduğunda, kurutulduğunda koyu kahverengi, siyaha yakın kahverengi, koyu kahverengi
Bu vanilya
olan
çubuğu mu vanilya?
vanilya çubuğundan bahsediyorum. Şimdi bu doğal bir şey.
Evet.
Bunu nasıl kullanıyorlar genelde piyasada? Bunu alırlar. Biraz pahalıdır. Bunu toz haline öğütürsün. Toz haline koyarsın. Pasta ürünlerine koyarsın. Ama şimdi bunun rengi biraz siyaha yakın ya.
Evet.
Bunu sen çekip de koyduğunda siyah partiküller olacak. Bu bazen istenmez. Yani bembeyaz bir pastanın üzerinde böyle sanki toz serpmişsin gibi bir görüntü kirliliği
Karabiber
oluşturacak.
görüntüsü
Ya, karabiber
gibi.
serpmişsin gibi. O yüzden bunu teknoloji şöyle kullanır. Etil alkolde bekletirler. Parçalayıp bekletirler. O vanilyanın içerisindeki doğal o koku ürünleri, maddeler etil alkolde çözünür. Etil alkolle aslında bunu çözündürmüş olurlar koku maddesini. Ondan sonra etil alkolün içerisinde çözünmüş olan o kokuyu etil alkolü uçurmak suretiyle saflaştırırlar. Buradaki problem ne? Etil alkol. Etil alkol dediğimiz madde etanol. Bildiğimiz şarabın içerisindeki işte rakıdaki alkoldür. Haram ve necis kabul edilen alkoldür. Dolayısıyla vanilyaları etil alkolle saflaştırdıkları için biz bunun kullanımına ve kendisine müsaade etmeyiz. Fıkhen uygun değildir. Ama bir de vanilya pahalı olduğundan, çok pahalı bir madde yani şu an çubuğun tanesini hatırlamıyorum 50 lira mı 100 lira mı 200 lira mı artık bilmiyorum. Buna alternatif bir şey üretilmiştir. Sentetik bir koku. Onun adına da etil vanilin denmiştir. Etil ya da metil vanilin ikisi de mümkün. Nasıl üretiliyor? Yani eğer teknolojik olarak yeni bir yöntem bulunmadıysa bizim bildiğimiz yöntem lignin dediğimiz lignin odunların içerisindeki işte birkaç maddeden bir tanesidir bu lignin. Selüloz vardır, lignin vardır. Bir madde daha var, birkaç madde daha. Bu lignini alırlar. Bu lignini parçaladıkları takdirde guaisol diye bir yanlış değilsem bir ürün çıkıyor içerisinden. Çok önemli değil yani ama köken lignindir. Bunu da sentetik bir takım işlemlerle etil alkol ya da metil alkolle reaksiyona sokmak şeklinde etil vanilin ya da metil vanilin şeklinde ürün oluşturuluyor. Yani organik bir bileşikle bir takım sentezlerle yapılıyor. Kökeni lignindir aslında, odundur. Tabii bunu kömürden yapıldığına dair şeyler de duyuyoruz, görüyoruz bazı kaynaklar. Ama sonuçta bunun kaynağı genel itibariyle kül, kömür, lignin gibi maddeler. Zararlıdır diyemeyiz. Zararlarına dair bir çalışma yok. Etil vanilin zararlıdır diye bir şey söylemek mümkün
Kül
değil.
kömür olmasına rağmen mi?
Yok. Yani bu sonuçta yani oradan saflaştırılan bazı maddeler olduğu için herhangi bir problem teşkil etmez. Buradaki mesele şu. Etil alkol ya da metil alkol kullanılıyor. Tamam, bu da belki kimyasal reaksiyonla değişime uğruyordur. Fıkhen sorun yoktur denilebilir. Fakat yine de kimyasal reaksiyonlar tam gerçekleşmez. Hiçbir zaman tam gerçekleşmez. Bazı safsızlık ürünleri çıkar. O safsızlık istenmeyen ürünlerle istenen bileşiği ayırt etmek için yine etil alkol ile saflaştırılıyor. Etil alkol çok güzel bir çözücüdür hocam. Her yerde karşımıza çıkabiliyor. Her yerde. Bu etil vanilinde de karşımıza çıkan yine çözücü, saflaştırıcı unsur etil alkol olarak karşımıza çıkıyor. Biz üretim proseslerinde buna istemiyoruz. Başka çözücülerin kullanımına, helal ve sağlıklı olan çözücülerin kullanımına müsaade ediyoruz. Ama etil alkol kullanılıyorsa çözücü olarak buna müsaade etmiyoruz. Bunun çıkartılmasının temel nedeni de vanilya az, pahalı, bulmak, üretmek daha zor. Ama bir odundan, bir külden, kömürden bunları üretmek çok daha kolay ve ucuz olduğu için piyasada etil vanilin ya da metil vanilin, kısaca vanilin diye geçer piyasada, bu vanilyaya alternatif bir kokudur. Aynı benzer bir madde.
Vanilin vanilyaya
Alternatif.
alternatif olarak üretilmiş
Tabii.
bir üründür ve vanilyanın direkt bitkisiyle hiçbir alakası
Hiçbir
yoktur.
alakası yoktur. Ne gibi düşünün? Portakal aroması, portakal kabuklarından aslında fıtri olarak yapılabiliyorken doğala özdeş portakal aroması ya da portakal aroması, sentetik aromalardan bahsettiğimiz zaman hatırlayınız. Ne dedik? Hiçbir alakası yoktur. Portakalla alakası yoktur. Tamamen kimyasal reaksiyondur. Bu kokuyu veren yüzlerce, binlerce değişik kimyasallar üretilebilir. Bu da aynı bunun gibidir. Yani vanilyanın pahalı olması, zor olması, meyvenin kendisinin işlenmesinin, işte üretilmesinin zor olmasından kaynaklı alternatif bir kokudur.
Bu koku versin diye topaklanma önleyici trikalsiyum
Onu kullanmalarının sebebi şu. Yani birçok tozlar nem kaptıklarında topaklanırlar. Bugün şeker, tuz evimizde topaklanırlar. O yüzden un mesela. Bunların içerisinde yani topaklanma olmasın, taşlaşma olmasın, bu nem kapmaya karşı biraz daha dirençli olsun diye topaklanma önleyici birçok madde kullanılabiliyor. Nişasta da kullanılabilir topaklanma önleyici.
Bunun helalliği ya da tayyipliği konusunda.
Ciddi bir risk yok. Trikalsiyum fosfatları biz incelediğimizde çok ciddi üst düzey riskler görmüyoruz. Genellikle üretim proseslerini inceleyerek, analiz, MSDS gibi raporları inceleyerek çoğunlukla onaylayabildiğimiz bir katkı maddesidir. Sağlığa herhangi bir zararı olduğuna dair çalışma yok. Yani hem helal cihetiyle hem sağlık cihetiyle problemli olan bir durum yok. Sadece şunu söyleyebilirim. İsrail menşeli ham maddeler görüyorduk piyasada. Biz direkt bunları almayın. Lütfen İsrail işte menşeli TCP'leri kullanmayın. Gidin daha farklı kaynaklardan bu maddeyi alın diyerek bir küçük bir müdahalemiz oldu piyasaya. Ve elhamdülillah şu anda İsrail menşeli TCP'lerin neredeyse birçoğunu artık görmez olduk yani.
Belki de yani İsrail menşeli ürünlere hep böyle bir ön yargıyla yaklaşmak da gerekiyor diye düşünüyorum ben de.
Kesinlikle. En kalitelisi bu diyorlardı. Dedik ki Cenab-ı Hak sana kaliteliyi sormayacak. Sana ama bu maddeyi neden aldığını soracak. Neden gidip de Siyonizm'e para kazandıralım, İsrail'e para kazandıralım?
Hem para kazandırma cihetinden hem de bu adamlar öyle kolay kolay bir ürünü üretirken çok böyle saf bir niyetle de üreteceklerini de düşünmemek lazım.
Arka planda ne olduğu belli olmaz tabii ki. %100 katılıyorum.
Bir de hamur kabartma tozu var hocam. Bu hamurlara özellikle kabarması için koyuluyor. İçindekilerde kabartıcılar var. Sodyum pirofosfat ve sodyum bikarbonat. Bir de nişasta var bunun içinde de. Bu az önceki şekerli vanilin 5 gramdı. Bunun paketi 10 gram. Burada biraz daha nişastanın uygunluğundan sebep biraz daha yüksek gramaj yapmışlar herhalde.
Yani o gramaj kendi tercihleri. Çok küçük kalmasın demişler ama şu var. Burada da çok üst düzey problem var diyemem. Sodyum bikarbonat zaten doğal kayaçlardan, taşlardan yapılan kimyasal bir ürün değildir. Tamamen bizim kendi memleketimizin cevherlerinden çıkan bir üründür. Doğaldır.
Bizim yerli firmalarımız var mı bu konuda?
Var. Tabii tabii. Yani sodyum bikarbonat üreten yerli firmalarımız var.
Yani maden gibi bir ürün
maden.
Çıkıyor ama gıdada kullanılabiliyor.
Aynen öyle. Yani bunun hamuru tabii kabarttığını nasıl bulmuşlar bilmiyorum. Yani hakikaten enteresan bir şey.
İlginç.
Düşündüğümüzde ya bir taş parçasının hamurun kabartmaya faydalı olduğunu nasıl bir keşif var orada onu bilmiyorum.
Sodyum pirofosfat nedir? Onun kaynağı nedir?
Yani o da kabartıcı olarak kullanılan şeydir. Bunlar da yine fosfat kayaçlarından üretilen doğal şeylerdir. Fosfat kayaçları, bikarbonatlar tamamen doğal cevherlerimizden yani madenlerimizden çıkan ürünlerdir.
Belki temizlik, üretiminde temizlik
tabii,
göz önüne
bu önemli.
Alınması gerekir değil mi?
Ve temizlikle beraber bir de safsızlık. Çünkü cevherlerden bazen ağır metaller de çıkabilir.
Ha,
ağır metaller önemlidir.
Evet.
Zaten o yüzden yani bir cevher bulunduğunda, bir kaynak bulunduğunda su dahil buna ilk bakılan maddelerden bir tanesi ağır metaldir. Çünkü ağır metaller her yerde metal parçaları vardır. Bunların eğer çözünebilir durumdaysa ve çözünmüşse içerisinde ya bunları kullanmayacaksın ya da saflaştıracaksın. Onları uzaklaştıracaksın. Bunda da bakılan şeylerden bir tanesi odur. Ağır metaller önemli.
Ama ağır metalin varlığı muhtemelen kabartmakta kullanılacak kabartma isteğini de muhtemelen azaltacaktır. Kabartmayacaktır belki de ağır metalin varlığı içerisindeki.
Safsızlık ürünler ne kadar çok olursa zaten istenilen etki o kadar az olur. Sadece metal için geçerli değil bu. Yani başka safsızlıklar da bunu yapabilir. O kabarma işini engelleyebilir. O yüzden de istenmez zaten. Sağlık açısından zaten istenmez. Nişasta da oradaki dolgu maddesi. Yine sen bikarbonatı çok küçük verseler sana saf olarak kullanmakta biraz zorlanabilirsin. Miktarını ayarlamakta. Genelde biraz çoğaltarak işte nişasta gibi kullanılacak şeye bağlı aslında bu biraz da. Sen bunu nerede kullanacaksın? Sen bunu gidip de menemende kullanacak halin yok.
Evet.
Yani sen bunu hamurda kullanacaksın. Hamurda en uygun şey ne? Un, nişasta. Onunla şey yapalım, çoğaltalım.
Yani ya, o
menemende,
mantıkla yani.
Menemende kullanacak olsaydı domates de çoğaltırlardı muhtemelen. Yani gibi
anladım,
bir mantık.
Anladım.
Hani orada ilerliyor. Kullanılacak hedef ürüne göre değişiyor.
Yani masum ürünlerdir.
Masum denilebilir. Ama bazen oluyor ki çok sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. İçerisinde aroma maddeleri olabiliyor. Biraz daha farklı işte atıyorum işte çilekli vanilya.
Ha evet.
Çilekli hamur kabartma, çilekli
evet.
irmik falan gibi. İşte ona dikkat etmek lazım. Yani katkılar çoğaldıkça işler kompleksleşiyor.
Çilekli vanilin
gibi. Yani evet. O yüzden o katkılar yoksa tabii nişastada şu önemli. Nişasta sonuçta mısır mı? Buğday mı? Genelde mısır kullanılıyor. Bu mısır G doğulu mu değil mi? Veya nişasta dediğimiz şey tapyoka nişastası, patates nişastası, mısır nişastası, buğday nişastası gibi nişasta kaynaklarının tamamı olabilir. Eğer G doğu değilse, mısırdaki gibi bir G doğu riski söz konusu değilse bir risk daha var. Onu da bahsedeyim. Hani hiç risksiz gibi algılanmasın. Modifiye nişasta olabiliyor. Ne demek modifiye nişasta? Genetik modifiye değil. Yani her zaman...
Ha, direkt benim aklım oraya gitti.
Yok. Yani hemen modifiye kelimesini duyunca genetik olması şart değil. Bunu bazen asitle, bazen baz bir ürünle, ham maddeyle, bazen bir enzimle, değişik maddelerle modifiye edebiliyorlar. Bunun sebebi şu. Neden modifiye edilir
bazı
nişasta?
Bazı ürünlerin arkasında çok net yazıyor modifiye nişasta diye.
Modifiye nişasta yazar. Oradaki modifikasyon genetik modifikasyon değildir. Asit, baz ya da enzimle olan bir modifikasyondur ya da kimyasalla. Onun sebebi şu. Yani bir örnek vereyim. Sen atıyorum normalde 10 gram un diyelim. Sen buna su verdin. İşte ne kadar su emebildi? Atıyorum 10 gram emdi. Bir örnek sadece hani kafalarda canlansın diye. Demek ki bu 10 gram un 10 gram su emebiliyor. Değil mi?
Evet.
Bu kafamıza kalsın. Enteresan bir şey oluyor. Ben bu una 10 gram suyu emdirdim ya. Sonra o suyu uzaklaştırayım. Tekrar onu normal eski haline getireyim. Parçalayıp un haline getirelim. Bu suyu emmeyi öğrendi ya. Artık öğrendiği için daha fazla emebiliyor. Una sen emmeyi öğretiyorsun aslında. İlginç değil mi?
Çok ilginç.
İşte bu maddenin bu davranışını ona öğretmek ve yeni halde 15 gram su emebiliyor mesela. Artıyor artık su emme potansiyeli. Çünkü niye? Daha önce emdi biliyor artık o çünkü. Ne yapacağını biliyor. İlginç yani. İşte biz bu maddelerin davranışlarını değiştirmek gibi bir takım yaptığımız işlemlere modifikasyon diyoruz. Yani bunu suyla, asitle, bazla, bir şeylerle su emme potansiyelini arttırmak, Ya da işte
Ama şimdi modifiye nişasta yazdığında biz onu masum mu görelim,
masum
helallik ya
görmeyelim.
da tayyiplik açısından?
Hayır. Ben sadece modifikasyonun mantığını anlatmaya çalışıyorum. Ya bu ne demek yani? Ne oluyor? Modifiye deyince arabanın modifikasyonu gibi değil yani bu. Motorunu değiştirmiyorsun yani. Burada sen buna asit, baz, enzim, su gibi bir takım kimyasallarla davranışını değiştirmeye çalışıyorsun. Nedir davranış? Su emme. Su emmeyi arttırmak istiyorum.
Bunda çok da sıkıntı olmayabilir mesela.
Davranışı değiştirmekte sorun yok. Ama kullandığın madde önemli. Enzim,
Evet.
ne enzimi? Asit, ne
Ha.
asidi? Zararlı mı, değil mi? Bazsa hangi bir madde? Alkol de olabilir yani bu. Başka bir şey de olabilir.
Ve bunu büyük ihtimalle enzimlerle yapıyorlar zaten.
Enzim, asit, baz, bir takım kimyasallar, her şey olabilir. Sürprizlerle dolu burası. Biz birçok şey görüyoruz piyasada. O yüzden biz modifiye nişastada mutlaka helal belge ararız. Mutlaka güvenilir bir helal belge lazımdır. Eğer içerikte modifiye nişasta görürlerse onları tavsiye etmeyiz. Ama nişastaysa bu modifiye olmadığı manasına gelir. Çünkü modifiye ise yazmak zorundalar. Onlar da bir GDO riski olabilir. GDO riski yoksa çok ciddi bir sorun var diyemem.
Çok güzel bir konuya geldik şimdi. Gimdes nişasta gördüğü yerde nişastaya onay verebilir. Peki bunun sürdürülebilir, takip edilebilir boyutunda o tedarikçiye ulaşmak zorunda mı? Yani nişasta üreten tedarikçinin de helal sertifikası olması zorunluluğu var mı? Yoksa nişasta zaten masum bir ürün ve nişasta gördüysek sıkıntı yok. Bu kullanılabilir ürünler arasına girer denilebiliyor mu?
Yani değişiyor. Mısır nişastasında helal sertifika arıyoruz. Modifiye nişastaların tamamında helal belge arıyoruz. Ama bir buğday nişastasında biraz daha farklı durumlara bakabiliyoruz. Neden? Çünkü buğdayın GDO olma riskiyle Mısır'ınki aynı değil. Ve nişasta üretimini biliyoruz ki fiziksel bir işlem. Yani fiziksel ne demek? Nişasta olan tohumu al, bunu biraz ıslat, biraz beklet, işte sonra parçala. Sonra da eleklerden öğüt, geç, bitti, bu kadar. Hani çok ciddi bir risk söz konusu yok. Temizlik ve hijyen tabii önemli. Çok ciddi üst seviyede risk olmadığı takdirde biz bazı işte buğday nişastası gibi ürünleri, üretim proseslerini, bazı analiz, MSDS gibi spesifikasyon gibi belgelerini inceleyerek onaylayabildiğimiz oluyor. Ama modifiye nişasta için bu böyle değil. Mısır nişastası için bu böyle değil. Yurt dışından gelen nişastaların birçoğunda bu böyle değil. Çünkü biz bilemiyoruz oralarda ne yapılıyor, nasıl bir proses var, bilemeyebiliyoruz. Yani elimizden geldiği kadar kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ama kolaylaştıralım derken halalen tayyiben şartlarında
Tabii
ezmemek
oraya da halel
gerekiyor.
getirmemek
Halal
gerekiyor.
getirmemek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
Şimdi elimde bir normalde kahve olarak içilen üçü bir aradalardan bir tanesi var. Bunun içerisinde çok
Çok
fazla ürün
tehlikeli bir
var.
ürün.
Şimdi bunları tek tek girelim diyorum hızlıca. Kahve beyazlatıcılı ve çözünebilir kahveli karışım demiş. Burada çözülebilir ve beyazlatıcılı kelimesi ilginç. İçindekilerde şeker var %50 oranında. Kahve beyazlatıcısı %35 oranında varmış.
Kahve beyazlatıcısını piyasa süt tozu zannediyor. Ya süt tozu zannediyor yani. Halbuki değil ya. Bir sürü girdisi var onun. Bilmiyorum orada detaylar yazıyor mu?
Yok,
Parantez.
%35 diye yazmış parantezinde. Öyle bir detay vermemiş. Renklendirici ile alakalı bir şey mi? Kahve beyazlatıcısı.
Kahve beyazlatıcısının çoğu margarindir. Direkt net söyleyeyim ya. Yağdır yani. Yani içerisinde evet peynir az suyu tozu vardır, süt tozu vardır ama içerisinde direkt aslında toz yağ vardır. Toz yağ vardır. Genelde palm yağları ya da buna benzer katı yani margarin benzeri bitkisel susuz yağın toz halleridir. İçerisinde tabii süt tozu, peynir az suyu tozu, aroma maddeleri gibi ürünlerde olan bir katkı maddesi.
Aslında yazıyormuş hocam.
Yazıyor değil mi? Yani yazması
Yazıyormuş.
lazım evet.
Glikoz şurubu,
Hı, bak.
tam hidrojenize bitkisel Hindistan cevizi yağı, stabilizör, dipotasyum fosfat, sodyum polifosfat, kazeinat süt ürünü. Orada parantezi kapatmışlar.
Beyaz atıcının içeriği bu. İşte bak orada yazdı. Hidrojenize edilen bir yağ var. Tamam, Hindistan cevizi yağı kullanmışlar. Tebrik ederim. Aslında sağlıklı bir yağ kullanmışlar. Güzel bir yağ kullanmışlar. Ama bunu hidrojenize etmişler. Hidrojenizasyondan kaynaklı zaten bu kimyasal yapısının değişiyor olması bizim zaten müsaade etmediğimiz bir ürün sınıfına giriyor. Hidrojenize, esterifiye yağlara biz müsaade etmiyoruz. Kimyasal yapısı değişiyor, kanserojen etkiler ortaya çıkıyor. İşte trans yağ bunların başında geliyor. Buna benzer. O yüzden o hidrojenize yağ zaten başlı başına sağlık açısından problem. Glikoz çurubu diyorsunuz. İşte orada bir takım tatlandırmak maksadıyla o kullanılmış beyaz atıcıda.
Stabilizör, dipotasyum, fosfat diyor stabilizörde.
Fosfatlarda çok ciddi şeyler var diyemem. Üst seviyede değil sorunlar. O
Kazeinat nedir hocam?
kazeinat süt proteini. Bu süt proteini ya sütten elde edilebilir. Çoğunluk sütten elde edilir. Yani peynir altı suyundan da kazeinat elde edilebiliyor mu diye düşünüyorum da. Yani böyle bir ihtimal var. Bazı kazeinat grupları suya kaçabilir peynir yaparken. Oradan nanofiltrasyonla, ultrafiltrasyonlarla kazeinat elde edilebilir mi diye bir hani tam kesin hatırıma gelmiyor. Ama böyle bir risk de olabilir. Ama çoğunlukla sütten elde edilen bir proteindir.
Süttense çok sıkıntı.
Sütse sadece çok ciddi bir sorun var diyemem. Ama glikoz çurubunda tabii enzimler var. Glikoz fruktoz çuruplarında mısır ve nişasta kaynaklı şekerlerde enzimlerle zaten üretiliyor bu şuruplar. Bu enzimlerin kaynağı önemli. Mikrobiyal fermantasyon ise besi yeri önemli. Hayvansalsa zaten problem.
Emülgatör diyor hocam. Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri.
Genelde bitkiselleri görüyoruz ama hayvansal emülgatörlerde, hayvansal monodigliseritlerde var mıdır? Vardır. Hayvansal yağ bazlı olabilir mi? Olabilir. Ama genelde tabii piyasada bizim gördüğümüz bitkiseller çokça mevcut. Ama bunun da bizim mutlaka helal, güvenilir bir helal belgesini mutlaka sorgularız. Hayvansal olmamasını isteriz. Bitkiselse de güvenilir bir ürün olması lazım deriz. Belge olması lazım deriz.
Topaklanmayı önleyici silikon
Silikon dioksitin yani direkt kendisini solursanız o ciğere zarar verir. Ama hani bu
içersek
solunacak bir durum değil. İçildiği
içersek
takdirde herhangi bir zararına dair çalışma yok. Sadece bunun solunmayla zararı olduğuna dair çalışmalar var. Biz buna müsaade ediyoruz. E551'di yanlış değilsem kodu. Silikon dioksit. Hatta tuzların da bir kısmında yine topaklanma önleyici olarak kullanılıyor. Maksat ne? Taşlaşmasın. Topaklanmasın. O toz işte dağınık yapıda
Toz yapıda
evet
kalsın.
kalsın diye yani kullanılıyor.
Renklendirici var. Beta
Renklendirici beta karoten genelde havuç menşelidir ama
karoten.
bu kadar tabii saf değil.
Yani burada havuç menşeili bir ürünü o rengi vermek istemiyorlar
Biraz
herhalde, değil mi?
turuncusu bir renk olsun istenmiş olabilir. Bilemiyorum neden koydular. Öyle bir fanteziyi neden yaptılar bilemiyorum. Yani acaba
Olabilir. Kahverenginin turuncuya
evet yani
bakan,
biraz
koyu turuncuya
turuncumsu
bakan şeyi.
ya rengi açmak istediler. Olabilir. Beta-karotenin üretiminde de yine bazı saflaştırıcı solüsyonlar kullanılabiliyor. Hatta biz bazı beta-karotenleri içerik kısmına baktığımızda beta-karoten dediğimiz şey saf havuçtan yapılan şey değil. İçerisinde bazı katkılar da var. Hatta bazılarında biz bir ara jelatin görmüştük ya. Çok enteresandı yani. Yani kıvamlı olsun diye mi yaptılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Belki
Beta
biraz
karotende jelatin tehlikesi.
evet yani ilginç yani biraz değişik gelmişti bana da. Yani devam demek ki bunu biraz kıvamlı yaptılar. Çok su gibi akıcı olmasın. Akışkanlığını azaltmak için herhalde anladığım kadarıyla. O yüzden hani bir şey bitki menşelidir ama onun içerisine giren katkılar olabiliyor, yardımcı maddeler olabiliyor. Onu o kadar saf görmemek lazım diye düşünüyorum.
Çözünebilir kahve %15.
Çözünebilir kahve tamamen kahveden yapılan bir şey. Burada ufak tefek riskler var bahsedeceğim. Yani normal kahveyi alırsın, suda çözersin. Hani Türk kahvesi yapar gibi düşün. Sonra sen onun çözünebilir kısmını içersin. Geri kalan altta ne kalır? Telvesi kalır.
Telvesi kalır.
Tamam. Şimdi o iki faz diyelim biz buna. Alttaki tel ve üstteki de kahve. Sen ne yaptın? O kahvenin telvesinin içerisinde suda çözünebilen kısmını suda çözdün. Çözünemeyeni dipte tuttun.
Dipte duruyor.
Ben o suyu ayırsam telvesinden, içmesem de ayırsam, sonra onun suyunu uzaklaştırsam, elimde ne kalacak? O suyun içerisinde biraz önce çözünmüş durumda ama şimdi suyu terk etmiş toz kahve kalacak. O toz kahve çözünebilir kahvedir işte. Çünkü diğer telve çözünemeyen kahve. Tamam o çözünemedi ki çözünemedi. Altta kaldı.
Ha, onun içerisinden
Aynen öyle.
çıkartıyorlar.
Kahveyi suyla buluşturup demlerler. Demlendiği takdirde suyun içerisinde olan kısmını ayıklayıp suyunu uçurup bunu çözünebilir kahve olarak
Tabiri
satarlar.
caizse sineğin yağını çıkartmak derler yani.
Bu böyle ama. Hani çay
Bu
ekstraktı
böyle bir
da
şey
böyle.
gibi sanki.
Buradaki risk şu ama hocam. Yani buradaki risk şu. Çözünebilir kahvelerde o suyu uzaklaştırırken aroma bileşenlerini de uzaklaştırıyorlar bazen. Uzaklaşıyor yani onları tutamıyorlar. Bu aroma bileşenleri kayıp olduğu için kahvenin ciddi bir aroması kayboluyor. O yüzden ne yapıyorlar? Çözünebilir kahvelerin o kayıp olan aromasını yerine ikame için kahve aroması koyarlar.
Kahve aroması.
Koyarlar.
Peki
Koyabilirler.
buraya yazma...
Yazmaz. İçindekilerin de içindekiler var dedik ya. Onun
Aa.
içindekilerinde bir bu olabilir. O yazılmaz oraya. O yüzden çözünebilir kahve dediğin şeyin içerisinde o kahve aromasının kaybını ikame için içerisine kahve aroması konulmuş olabilir. Bu risktir. Aroma varsa etil alkol var demektir. Aroma varsa hayvansal katkılar olabilir demektir. O yüzden çözünebilir kahveler çok masum değildir. Bundan dolayı suyunu ısıtarak uzaklaştırmayalım. Soğutarak, liyofilizasyonla dondurarak kurutalım diye bir yöntem geliştirdi teknoloji.
O.
Dondurarak kurutursak sadece suyu uzaklaştırırız. Aroma bileşenleri içinde kalır.
Ekstra aroma koymamış
Ekstra
oluruz.
aroma koymamış olalım niyetiyle bunu yaptılar. Muvaffak da oldular. O yüzden dondurarak kurutmada liyofilizasyon deriz biz bu sistemin, teknolojinin adına. Liyofilizatörler vardır. Önce dondurursun. Ondan sonra dondurup hemen kurutmaya aldığında sadece suyu uzaklaştırırsın ve aroma bileşenleri tamamen yapının içerisinde kalır. O yüzden bu dondurarak kurutulmuş parçacıklara piyasada gold kahve derler. Parça parça.
Evet.
Ötekine de toz kahve, çözünebilir kahve diye satılır. Ya da klasik kahve olarak işte eskiden bilirdik biz onları hep. Onun farkı da budur. Onu da açıklamış olduk bu arada. Hani gold kahvedeki mantık budur. Fakat gold kahvede yine aroma koyabilirler mi? Koyabilirler.
Yani bunlara aroma konulduğu takdirde sıkıntı
Sıkıntı.
iki kat artıyor artık.
Evet, aynen öyle.
Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Bu üçü bir arada çokça kullanılan bir ürün piyasada.
Yani bazılarında ben peynir az suyu tozu da görüyordum. Bu koymamış.
Evet. Evet ben de görmüştüm.
Peynir
Bir
az suyu tozu
baktığımda bir
da
tanesinde
süt
vardı.
tozu ya da o kazeinata ikame bir üründür. O peynir az suyu tozu da varsa o da ayrı bir problem teşkil ediyor. Peynir mayasından kaynaklı, peynir kültürlerinden kaynaklı problemler. Onları söylemiş olabilirim. Bir de biraz önce tabii ben şeyleri konuşurken aslında bahsedeyim demiştim ama bilmiyorum süremiz var mı? Birkaç dakika onu
Birkaç
bahsedip
dakika.
bu pastacılık sektöründe hamur kabartmayı, vanilini konuşurken şimdi pastacılık sektöründe kullanılan başka katkılar da var. Bu soslar, renklendiriciler, aroma vericiler, yani o janjanlı o renkleri veren maddeler, sentetik çok boyalar kullanılıyor.
Hocam ona
Yani
ayrıca girelim o zaman.
ayrıca girelim
Ayrıca
detaylarına.
daha
O
detaylıca
sentetik
girelim.
boyalar çok sıkıntılı. O sosların içerisinde aroma maddeleri var. Çok sıkıntılı, çok ciddi problemli katkılar çokça var bu yaş pasta sektöründe.
Pastacılık ürünlerine
Pastacılık
özellikle
ürünlerine
girelim.
girelim.
Çünkü pastayı engelleyemediğimiz kardeşler olabiliyor.
Genelde hanım
Hanım
kardeşler.
kardeşler olabiliyor. Onu engelleyemediğimiz için o konuya
Evet.
özel bir program çekelim.
Doğru.
Mümkün olduğunca oradan da korumaya çalışalım
Yaş
istiyorum.
pastaları konuşalım.
Yaş
Çünkü
pastaları konuşalım.
hanımları ben biliyorum. Ekmeğimi al ama pastamı alma diyen çok
Evet.
hanım
Yani ben
var.
yaş pastayı şahsen çok sevmem ama
Ben de ya, evet.
özellikle hanım kardeşlerimize buradan biraz dikkatlerini çekmek lazım.
Doğru, o şantiyeler falan. Bunları konuşalım detaylıca inşallah.
Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim bir
Eyvallah.
sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.